Gündüz Tarifesi.
103.1 Radyo Otu Next Level'ın sunduğu Gündüz Tarifesi'nde ilerlemeye devam ediyoruz ve Radyo Otu Haber Spikeri sevgili Batu Bozkürk'le beraber bugün stüdyomuzda bir konuğu ağırlıyoruz. Çok da aslında hepimizin merak ettiği bir konuyu konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Adem'in Yakupoğlu stüdyo konuğumuz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Günaydın, hoş bulduk.
Şimdi direkt şöyle başlamak istiyorum. YSK'ya dün CHP seçimin iptali için bir başvuruda bulundu. Hepimiz bu gelişmeyi takip ettik. Böyle bir başvuru sonrasında nasıl bir prosedür işliyor? Önce bunu öğrenelim.
Böyle bir başvuru yapıldığı anda Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bunu ilgili üyeye tevdi eder. Ardından o üyenin incelemesini bitirmesinden sonra Yüksek Kurul gündemine alınır. Bu alındıktan sonra hangi kaç toplantıda inceleneceği ve ne zaman karar verileceği ise Yüksek Kurul tarafından belirlenir. Dolayısıyla şu anda sürecin ne kadar süreceği konusunda bilgi sahibi değilim. Kurul gündemine geldikten sonra bu süreç netleşecektir.
Şimdi onu soracaktım. Hani ne kadar sürede iptal başvurusuna bir cevap almayı bekliyoruz diye soracaktım. Herhalde kesin bir şey söylemek mümkün değil.
Zaten bireysel başvurular da devam ediyor. Dün Vatan Partisi'nin de bir başvurusu oldu. Sanıyorum hepsini birlikte değerlendirebilirler. Çünkü seçim sonuçlarının kesinleşmesi aşağı yukarı 10-11 günlük bir süreci alır normal itirazlarla birlikte. Bizim yaptığımız olağanüstü bir itiraz olduğu için buna Yüksek Kurul karar verecektir. Önümüzdeki bir hafta içerisinde sanıyorum konu netleşir diye düşünüyorum.
Peki Mehmet Bey, YSK bünyesinde karar alan kaç kişi var? Yani partilere göre dağılım nasıl oluyor?
Partilere göre dağılım yok. Yüksek Seçim Kurulu anayasanın 79. maddesi gereği 6 Yargıtay, 5 Danıştay üyesinden oluşan 11 kişilik bir kuruldur. Yüksek hakimlerden oluşur. Ancak 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun 17. maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin birer tane daimi temsilcileri bulunur. Genel başkan tarafından atanırız biz. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'nin birer temsilcisi olmak üzere 15 kişidir kurul. 4 siyasi parti temsilcisi, 11 üye. Bütün toplantılarımızı 15 kişiyle yaparız. Biz her konuda konuşabiliriz, her konuya biliriz ama oy kullanmaya geldiğinde oy kullanamayız.
Bu 11 kişi oy kullanıyor,
evet,
değil mi?
Evet, tabii.
Şimdi dönelim pazar gününe. YSK Başkanı Sadi Güven dedi ki AKP'li temsilcinin, yani sizin görevinizde ama AKP kanadında olan
Sayın Recep Özel'in, AK Parti temsilcisi Sayın Recep Özel'in talebi.
Doğrudur. Onun başvurusunun ardından mühürsüz pusulaların geçerli sayılması kararı alındığı duyuruldu. Siz o anda orada mıydınız?
Elbette ki.
Nasıl bir süreç işledi o anda?
O sırada saat 16.10 idi. Yani saat 16'da biliyorsunuz Doğu illerimizdeki 32 ilimizde sandıklar açılmaya başlamıştı. Ve seçim artık oy verme işlemi bitmişti. Batı illerimizde de 50 dakika vardı sandıkların açılmasına, yani oy verme işleminin bitmesine. Sayın Recep Özel bir yarım sayfalık bir dilekçe verdi ve dedi ki kullanılan oylarının arkasının mühürlenmediği duyumunu aldık. Sözlü olarak duyumunu aldık. Bu seçimin güvenliğini tehlikeye düşürür. Seçmen iradesi eğer bu geçersiz oylar, mühürsüz oylar geçersiz sayılırsa seçmenin iradesi sandığa yansımaz. Dolayısıyla bu durumu düzeltin ve mühürsüz oy pusulalarını ve zarfları geçerli kabul edin şeklinde bir taleple geldi. Ama somut bir hiçbir delil, hiçbir veri, hiçbir rakam bu dilekçenin içerisinde yok idi.
Evet. Daha sonra bu 11 kişi oy birliğiyle mi, oy çokluğuyla mı nasıl alındı o karar? Dakikalar içinde herhalde,
tabii,
değil mi?
Tabii 40 dakika içinde, saat 5'e 10 kala 11 kişi oy birliğiyle dediler ki evet doğrudur. Biz seçmenin iradesine üstünlük tanıyoruz. Çünkü oy pusulalarının veya zarfların mühürlenmesi görevi sandık kurullarındır. Sandık kurulları bu görevlerini yerine getirmemişlerse seçmenin bunda bir kabahati, bir kusuru yoktur. Seçmenin seçme hakkına biz üstünlük tanıyoruz ve bütün mühürsüz oy pusulalarını ve zarfları geçerli kılıyoruz dediler. Kararı o anda verdiler. 17.09'da da Yüksek Seçim Kurulu'nun bir kısa mesaj servisi vardır. Yani 166 bin sandık kurulu başkanı, 970 ilçe seçim kurulu başkanı ve il seçim kurulu başkanlarının anında gider, bizlere de gelir. Kısa bir mesajla bütün her şeyi değiştirdiler. Yani kanunu, genelgeyi ve sabah kendilerinin verdiği tüm talimatı bir anda yok saydılar.
Bu karar geçerli midir?
Geçerlidir çünkü anayasanın 79. maddesine göre Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu tüm kararlar kesindir. Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan tüm kurum, kuruluş ve kişiler bu kararlara uymak zorundadırlar. Ayrıca bu kararlara karşı başvuru yolları da yoktur.
Bunun en son, da enteresan aslında.
Bunun en son örneği 2014 mahalle idareler seçiminde Sayın Mansur Yavaş'ın ve 2015 milletvekili genel seçiminde Sayın Atilla Sertel'in Anayasa Mahkemesi'ne yapmış olduğu başvurular Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmeden usulden reddedildiler zaten. Yani Anayasa Mahkemesi yolu da kapalı, ötesi de kapalı. Yüksek Seçim Kurulu ne derse odur.
Evet, o anda o 40 dakika dediniz ya, orada evet. Ne karar çıktıysa odur.
Sanırım bu karar bir duyuru olarak yayınlandı en başta ama daha sonra herhalde bir karar olarak da şeyin sitesine girdi, Yüksek Seçim Kurulu'nun.
Tabii,
değil mi?
Tabii dün siteye girdi, yayınlandı. Hı-hı. Yalnız Yüksek Seçim Kurulu'nun uygulamasında bunda bir anormallik yoktur. Yüksek Seçim, hı-hı, Kurulu kararı verdiği anda 11 tane üye dosyanın üzerine imzalarını attığı anda oy çokluğu ya da oy birliği. Yani evet. 6 üye ne derse o olur 11, hı-hı, kişinin, hı-hı, içinde. Onu verdiği anda karar verilmiştir. Yani bu kararın yazılıp yayınlanması, imzalanması gibi bir prosedür sonradan gelen işlemlerdir. Dolayısıyla hukukta ve mevcut sistemde bunun sonradan gelmiş olması herhangi bir eksiklik veya konuşulacak bir konu değildir. Bunun açıklandığı anda hüküm doğurur.
Peki Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu şöyle demişti. YSK kendisine verilen kanunları uygulamakla yükümlüdür. Hani böyle bir karar değiştiremez. Böyle bir yetkisi yoktur diye. Yani bu da doğru mudur?
Tabii ki doğrudur. Sayın Barolar Birliği Başkanımızın düşüncesi yerindedir. Zaten bizim de dün yaptığımız Sayın Bülent Tezcan'ın ve benim imzamla vermiş olduğumuz dilekçenin temel dayandığı nokta da budur. Şöyledir. 298 sayılı, biraz önce ifade ettiğim seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunun 77. maddesi, ki 91 yılından beri bu geçerlidir. 77. maddesi diyor ki sandık kurulları oy pusulalarının arkasını mühürlemekle görevlidir. Görev ona verilmiş. 98. maddesinde de yine sandık kurullarına oy zarflarını, yani pusulaların içine konulacağı zarfların üstünü mühürleme görevi verilmiştir.
Bu seçim sabahında yapılıyor değil mi?
Tabii sandık tabii, tabii tabii tabii tabii. Ondan sonra 101. maddenin 3. fıkrası ise diyor ki oy arkasında sandık kurulu mühürü bulunmayan oy pusulaları geçersizdir.
Evet.
Yine 98. maddesi diyor ki üzerinde sandık kurulu mühürü olmayan oy zarfları da geçersizdir.
Evet.
Bakın şimdi buradaki önemli olan konu bu kanun. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi yapmış. Bu yayınlanmış, yasama organının yaptığı bir kanun. Diyor ki sandık kurulu bunu mühürlemekle görevlisin, zarfı ve oy pusulasını. Eğer sen mühürlemezsen mühürsüz oyu kullanan seçmenin oyunu ben geçersiz kabul ederim.
Evet, çok net aslında,
net,
değil mi?
Net, yani seçmenin iradesini altta tutmuş, evet, seçim güvenliğini, kamu güvenliğini, seçimlerin güvenilirliğini onun üstünde tutmuş. Bu bir kanun koyucunun tercihidir.
Evet.
Biz bu tercihi tartışamayız. Yüksek, hı-hı, Seçim Kurulu'nun da bunu tartışma hakkı yok. Yetkisi, evet, de yok, hı-hı, görevi de yok. Onun görevi bu kanun hükmünü uygulamak. Geçerliyse geçer, mühürlüyse geçerli, mühürsüzse geçersiz.
Şimdi biz biraz şu noktaya takılmıştık. Yani YSK 40 dakika içinde Doğu illerinde seçim bittikten sonra böyle bir kararı alabilir miye takılmıştık ama ona herhalde verdiğiniz cevap,
tabii
evet
ki,
YSK'da oy çokluğu sağlandıktan sonra karar alınabilir.
Tabii
ama
ki
bir kanun var. O kanuna zıt bir şey yapılıyor. O noktayı herhalde
tabii ki,
konuşmamız
tabii ki bakın
gerekiyor.
Yüksek Seçim Kurulu'nun görevleri anayasanın 79. maddesinde düzenlenmiştir.
Hı-hı.
Bu maddeye göre Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin dürüstlük ve güven içerisinde yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.
Evet.
Burada kendisine tanınan bir hak da vardır. Yasama yetkisi de kullanır Yüksek Seçim Kurulu. Nedir bu yasama yetkisi? Her seçimin öncesinde seçimin türüne göre 30 ila 40 tane arasında genelge ve karar hazırlar. Bunları yayınlar. Resmi gazetede de bir kısmını ilan eder ve seçimleri buna göre yapar. Bizim, evet, seçim takvimi dediğimiz süreçte bu karar ve genelgelere göre yürür. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimleri düzenleyen, denetleyen yargı yetkisinin yanı sıra bir de yasama yetkisi vardır. İşte bu genelge yayınlamaktan gelir. İşte sizin sorduğunuz oy pusulalarının, oy zarflarının nasıl olacağına ilişkin genelgesi de Şubat 2017 ayında yayınlanan 135 sayılı genelgedir.
Evet.
Bu genelge resmi gazetede yayınlanmıştır. Ama oy verme işlemi bitip sayıma geçildiği anda bu genelgesini değiştirmiştir. Bizim,
evet,
itirazımızın en önemli konusu budur.
Hı hı hı.
Siz şimdi kanun açıkça yazıyor. Kanun hükmünü genelgenize almışsınız. Genelgeniz resmi gazetede ilan edilmiş. Ayrıca 16 Nisan sabahı saat 05:58'de bütün sandık kurulu başkanlarına, ilçe seçim kurulu hakimlerine, bizlere kısa mesaj göndermişsiniz. Ne yazıyor kısa mesajda? Torbadan çıkan oy pusulalarını sayın.
Evet.
Zarfları sayın. Zarfın üstünü ve pusulaların arkasını mühürleyin.
Çok net yani,
net
aslında.
Evet. Sonra ne oldu? Aynı gün saat 17:09'da, yani, evet, demin bahsettiğim, evet, karar alındıktan sonra yine aynı kişilere, yani sandık kurulu başkanlarına bir mesaj daha gönderdi. Mühürsüz olan oy pusulaları, mühürü eksik olan zarfların hepsi geçerlidir. Ne oldu şimdi?
Değil mi?
Ne oldu? Evet. Ben bu seçimi nasıl denetleyeceğim?
Güzel. Bu soruyu burada bırakalım. Ne oldu şimdi? CHP YSK'ya bir başvuruda bulundu seçimin iptali için. Onun da detaylarını konuşacağız. Bu 2014'teki seçimi de aslında konuşacağız. Size soracağımız çok fazla şey var. Hepsini konuşmaya devam edeceğiz. Radyo Ota Haber Spikeri sevgili Batu Bozkürk'le beraber Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Adem'i Yakupoğlu'nu stüdyomuzda ağırlıyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Öncesinde ufak bir ara vermiş olalım. Next Level'ın sunduğu Gündüz Tarifesi'nde Lady Antebellum konuğumuz You Look Good'la.
Gündüz Tarifesi.
Next Level'ın sunduğu Gündüz Tarifesi'nde ilerlemeye devam ediyoruz ve Radyo Orta Haber Spikeri sevgili Batu Bozkürk'le beraber bugün Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Adem Yakupoğlu'nu stüdyomuzda ağırlıyoruz. Aslında büyük bir kısmını konuştuk ama kafamızda çok fazla soru işareti var. Onlara cevap bulmaya devam edeceğiz.
Ben şöyle sormak istiyorum Mehmet Bey. Şöyle yorumlar gördüm. Hani eğer mühürü sandık görevlisi vurmadıysa bunun suçu seçmene mi ait? Hani seçmenin oyu neden geçerli olmasın diye. Bu eleştiri doğru mudur sizce?
Bu eleştiri Yüksek Seçim Kurulu'nun pazar günü almış olduğu ve dün yayınladığı kararın gerekçesini oluşturuyor.
Evet.
Ancak bizim karşı tezimiz ise şu, bunun yorumu Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi veya yetkisinde değildir.
Evet.
Seçmen iradesine mi üstünlük tanıyacağız yoksa seçim güvenliğine mi üstünlük tanıyacağız? Bunun kararını verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Yani yasama organındır. Yasama organı da bu yetkisini kullanarak bu kararını vermiştir.
Evet.
Biraz önce ifade ettiğim gibi 298 sayılı kanunun 77. maddesi, 98. maddesini birlikte değerlendirdiğimizde sandık kurulu üyelerine oy pusulalarını ve zarfları mühürleme görevi vermiş.
Hı hı.
101. maddenin 3. fıkrası ile yine 98. maddenin son fıkrasında ise eğer mühürlemezseniz oyu seçmenin oyu geçersiz sayılır demiş.
Çok net
geçersizdir galiba. Demiş. Şimdi biz artık bunun nesini tartışacağız? Yüksek Seçim Kurulu anayasanın 79. maddesine göre kanunda düzenleme bulunmayan hallerde kendisi seçimin sağlıklı güven içerisinde yürütülebilmesi için kural koyma hakkına sahiptir. Bu görevi vardır ama kanunda düzenleme olmaz ise. Burada kanundaki düzenlemeyi değiştirmiştir. Kanundaki düzenlemeyi değiştirirseniz biliyorsunuz yine anayasanın 67. maddesinin son fıkrasına göre seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yayımlandığı tarihten bir yıl sonra yürürlüğe girer. Yani kanun koyucu seçim kanunlarında istediğin gibi değişiklik yapmayı dahi yasaklamıştır. Üstelik anayasa koyucu yasaklamıştır bunu. Çünkü bir siyasi iktidar, bir siyasi erk eğer seçime giderken seçim kanunlarını değiştirip kendisi lehine bir avantaj sağlamasın, seçimlerin eşit koşullarda yapılmasını olanak sağlamak için bu kurallar konulmuştur. Bakın anayasadan bahsediyorum, kanundan bahsediyorum. Şimdi siz Yüksek Seçim Kurulu olarak anayasa, kanun bunların hepsini bir tarafa koyacağız. Seçmen iradesine saygı duyacağız. Tabii hepimiz duyuyoruz. Biz de seçmeniz. Ben de seçmenim.
Evet.
Ama bir de seçimin güvenliği var. Bakın doğrudur. Şu anda 1.300.000 fark oldu. 50 milyona yakın oy kullanıldı. Peki şimdi geçersiz oy mühürü olmayan oy pusulalarının sayısı 1.300.000'den fazlaysa bu seçim sonucu değişecektir. Eğer azsa değişmeyecektir. Peki bu sorunun cevabını kim verecektir? Hiç kimse. Ben biliyor muyum? Bilmiyorum. Yüksek Seçim Kurulu biliyor mu? Bilmediğini zaten Sayın Sadi Güven ifade etti.
Evet.
Mühürsüz oy pusulalarının sayısını bilemem dedi. Bilemez çünkü bu kararı vermekle sandık kurullarının geçersiz, mühürsüz oy pusulalarının sayılması engellenmiştir.
Evet.
Engellendiği için bunlar tutanağa bağlanmamıştır. Şimdi biz yeniden sayım yapsak da bunu bulamayız. Çünkü daha sonradan mühürlendi şu anda oy torbalarının ağzı açık evet. olarak bulunuyor. Bunlara kim müdahale etti etmedi ben bunları bilmiyorum ki. Bakın 16 Nisan günü saat 11'de Yüksek Seçim Kurulu toplantısı bitti. AGİT heyetiyle ben saat gece 01'e kadar 2 saat görüştüm. Size anlattığım konuları kendileriyle de paylaştım. Ve 17 Şubat günü açıklanan AGİT ön raporunda bu düşüncelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi adına dile getirdiğim bütün bu düşüncelerimiz AGİT ön raporunda yer aldı.
Evet.
Şimdi ben tutup da ülkemi kimseye şikayet etmedim. Ben sadece durum tespiti yapıyorum. Şimdi de yapıyorum. 16 Nisan günü kurul salonunda da yaptım. Çünkü benim görevim, ben ana muhalefet partisinin temsilcisiyim. Üstelik biz bu referandumda ana muhalefet partisi kimliğimizle girmedik ki. Şu anda hayır oyu çıkan %49 dediğiniz seçmen kitlesi bize emanet edilmiş olan onların adına vekaleten sözcülüğünü yaptığım insanlar adına konuşuyorum. Ben partim adına konuşmuyorum.
Evet, evet. Burada şöyle bir aralık vermek istiyorum. Şimdi bu dakikalarda aslında TAG'ın sunduğu yol arkadaşında buluşuyor olmamız gerekiyordu ama ben burada bir inisiyatif almak istiyorum. Burada Türkiye gündeminde çok önemli bir şey oluyor. Onu biraz konuşalım. TAG'ı biraz erteleyelim. Vaktiniz varsa bir süre daha devam etmek istiyorum. Peki şöyle soracağım. Şimdi mühürsüz oy pusulalarının sayısını bilemiyoruz. Bu net bir cevap mıdır?
Evet efendim.
Peki mühürsüz oy pusulalarının sayısını bilemiyoruz ama 2014 yılındaki olay çok konuşuluyor. Mühürsüz oy pusulalarının olduğu sandıkta seçimin iptal edilmesi, değil mi? Hayır, yalnız 2014'te değil. İki farklı olay var. Buyurun, evet. Siz daha iyi anlatacaksınız.
Şimdi Bitlis örneğinden isterseniz yola çıkmayalım. Çünkü tamamdır. O farklı bir örnek. Sadece oy pusulasını, oy zarfıyla ilgili bir örnektir. O seyircilerimizi yanıltmasın.
Evet.
Bakın, Yüksek Seçim Kurulu emsal kararlarımız var dedi. Bu kararı söylerken biliyorsunuz 2014 öncesinde emsal kararlarımız var dedi. Ve resmi internet sitesine koydu bu kararları.
Evet.
Şimdi değerli izleyicilerimizden şunu yapmasını istiyorum. Yüksek Seçim Kurulu internet sitesini açsın. 560 sayılı karar, işte bugün mühürsüz oy pusulalarının geçerli olacağına ilişkin kararı okusunlar. Yine aynı internet sitesinde 2014 ve öncesindeki emsal kararlar var. Onlara baksınlar. İkisini kıyaslasınlar. Şunu görecekler. 2014 ve öncesindeki kararların tamamı mahalli idareler seçimine ilişkindir. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun 11 üyesinin değişik zamanlarda, her 3 yılda bir yarısı değişir Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin. Bu o zamanki kurulların mahalli idareler seçimlerine ilişkin verdikleri kararlardır. Üstelik o kararlar nasıl verilmiştir? Aynı genelge, aynı kanun o zaman da vardı. Ne yapmıştır? Sandık kurulları mühürlü ve mühürsüz oy pusulalarını ayırmıştır. Bunlara geçerli ya da geçersiz demiştir. Sandık sonuç tutanağına bağlamıştır, yazmıştır, imzalamıştır. Beğenmeyen ilçe seçim kuruluna, ilçe seçim kurulunun kararını beğenmeyen il seçim kuruluna itiraz etmiştir. İl seçim kurulu kararını beğenmeyen de Yüksek Seçim Kurulu'na gelmiştir. İşte o kararlar o aşamada verilmiştir.
Evet.
Yüksek Seçim Kurulu o kararları verirken önünde kaç tane geçersiz oy pusulası var? Görmüştür. Kaç tane geçerli var? Görmüştür. Seçimin sonucunu görmüştür. Örneğin bir belediye başkanı seçimi kazanmışsa kaç oyla kazanmış? 200 oyla kazanmış. Kaç tane geçersiz oy pusulası var? Mühürsüz oy pusulası var 100 tane. Bunların hepsini geçerli saysanız ne olur? Seçim sonucunu etkilemez. Geçerli olabilir demiştir.
Evet.
Ya da tam tersine demiştir. Bunlar çoğunluğu oy çokluğuyla verilmiştir. 2014'e kadar geçersiz oy pusulalarına bu çeşit yaptığı denetlemeler sonucunda geçerlidir diyen Yüksek Seçim Kurulu 2014 yılında geçersizdir demiştir.
Evet.
Ve bugüne kadar son 3 seçimde de bu kararı devam etmiştir. Genelgesinde de geçersiz demiştir. Şimdiki Yüksek Seçim Kurulu'ndan bahsediyorum. Seçim oy sandıkları açıldığı anda geçerlidir demiştir.
Evet,
şimdi yani ben seçime nasıl güveneceğim?
Doğrudur.
Şimdi ben yeni önümüzde diyelim bir tane daha seçim yapılacak.
Evet.
Erken seçim ya da doğal seçim, olağan seçim. Her neyse. Ben şimdi seçime giderken tam seçimin arifesinde, tam seçimin eşiğinde Yüksek Seçim Kurulu'nun bir genelgesini, bir kararını, kanunun bir maddesini değiştirmeyeceğinden nasıl emin olacağım?
Evet, yani bu soruya yanıt verilebilir mi bilmiyorum ama şunu hakikaten tam da şu anda aklıma geldi, merak ediyorum. O gün o 40 dakika içinde konuşulurken bu kararın alınıp alınmaması, siz dediniz değil mi? Yani
elbette.
Mühürsüz oy pusulalarının sayısını bilmiyoruz.
Evet.
Bu seçimin sonucunu etkiler.
Etkiler
ne cevap verildi size orada?
Seçmen iradesine üstünlük tanıyacağız denildi.
Peki.
Hiçbir sandık açılmadı denildi. Biz şu anda ne kadar evet ne kadar hayır çıktığını bilmiyoruz. Ne kadar mühürlü ne kadar mühürsüz de olduğunu bilmiyoruz. Biz objektif, tamamen adalete uygun bir karar veriyoruz dediler. Adalet bu değil. Adalet hukukun üstünlüğüdür. Hukuk normunu yasama organı yapar.
Peki Mehmet Bey, ben şunu sormak istiyorum. Geçen hafta yaptığınız açıklamanızda hani endişeye gerek yok, seçim sistemi güvenli ya da hani mükerrer seçmen ya da Suriyeli seçmen yok demiştiniz. Ya yalnızca bir AKP'li üyenin bir başvurusuyla bu konuyu konuşur hale mi geldik? Yani sadece
hayır,
o mudur?
Hayır hayır, bakın o zaman söylediğim şeylerin hepsinin arkasındayım. Şu anda da doğru. Bakın mükerrer seçmen yok. Suriyeli seçmen yok. Seçsiz sisteminde herhangi bir sorun yok. Trafoda kedi yok. Bunların hiçbirisi yok. Bakın biz 7 Haziran ve 1 Kasım milletvekili genel seçimlerinden sonra Yüksek Seçim Kurulu'na, o zaman tabii partimiz yarıştığı için söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi adına olağan ya da olağanüstü hiçbir itirazda bulunmadık. Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı bütün iş ve işlemler tamamen o zamana kadar hepsi usulüne uygundu. Biz seçim sistemine güveniyoruz. Biz buna göre yapıyoruz. Hukuk devleti içindeyiz. Biz hiçbir şeyi tanımayız, biz kendimize göre alternatif bir şey üretiriz, böyle bir iddiamız hiçbir zaman için olmadı ve olamaz. Biz hukuk devletinin devamı, idamesi için elimizden geleni yapıyoruz. Şu andaki çabamız da bu. Bugün yaşadığımız, 16 Nisan'da yaşadığımız konunun benim söylediğim, biraz önce tekrarladığım söylemlerle bir ilgisi yok. Burada Yüksek Seçim Kurulu kendi koyduğu, kanun koyucunun koyduğu, anayasal düzen içerisinde korunması ve kollanması gereken bir kanun normunu, bir genelgeyi bir kararla seçim anında, sandıklar açıldığı anda değiştirdi. Benim denetleme imkanı, bakın Yalova seçimleri iptal edildi. Mesela mahalli 2014 mahalli idareler seçiminde niye iptal edildi? 14 tane belediye başkanı seçimi iptal edildi Yalova ile birlikte. Ne olmuştu orada? Oy farkı çok azdı. Mesela örneğin 3 oy farkla belediye başkanı ya da 7 oy farkla belediye başkanı seçilmiş. Diğer ilçeler için de aynıydı, iller için de aynıydı. Ama kısıtlı seçmenler oy kullanmış. 7 farkla seçim kazanılmış ama 9 tane kısıtlı seçmen oy kullanmış. Kısıtlı seçmen ne demek? Haklarında vesayet altına alınmış, hacir altına alınmış seçmen demektir. Bunun oyu geçersizdir. Yani 9 tane geçersiz oy var. Aradaki fark 7. Yani 7 farkla kazanmış. Olmadı, seçim iptal edildi. Peki şimdi soruyorum. 1.300.000 fark var. 1.301.000 tane mühürsüz oy pusulası varsa, kanunun 101. maddesinin 3. fıkrasına göre bunlar geçersiz olduğuna göre şu anki seçim sonucu meşrudur. Ben bunu kabul edebilirim diyebilir miyim? Diyemem. Ama 1.349.000 tane mühürsüz oy pusulası varsa kabul ederim. Saygı duyarım, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun derim. İşte benim bunu deme hakkım elimden alındı.
Ama bilemiyoruz tabii.
Evet. Bilemiyorum. O yüzden biz Yüksek Seçim Kurulu'na dün Cumhuriyet Halk Partisi olarak iptal başvurusunda bulunduk. Bizim bunu deme hakkımızı elimizden aldınız dedik.
Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi YSK'ya seçimin iptali başvurusunda bulundu. Onu da soracağım, yani bu başvuru sonrasında nasıl bir yanıt bekleniyor? Ne kadar sürede yanıt almayı bekliyoruz? Onun cevabını verilemediğini söyledik. Evet. Hepsini konuşmaya devam edeceğiz. Son birkaç sorumuz kaldı. Bu arada sizin de varsa sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz şeyler hem Twitter'dan ulaşabilirsiniz hem de 210-30-30 arayıp arkadaşlarımıza eğer bırakırsanız sormak istediğiniz soruları CHP YSK temsilcisi Mehmet Adem Yakupoğlu da seve seve yanıtlayacaktır diye düşünüyorum.
Elbette.
Birazcık daha uzattık aslında, programın dışına çıktık ama sorular bitmedi. Çok da önemli bir konuyu konuşuyoruz. O yüzden konuşmaya devam edeceğiz. Öncesinde ama Next Level'ın sunduğu Gündüz Tarifesi'nde Send Me a Postcard dinliyoruz. Radyo Ortu.
Gündüz Tarifesi.
Next Level'ın sunduğu Gündüz Tarifesi'nde Radyo Ortu'da ilerlemeye devam ediyoruz. Ve sevgili Batu Bozkürk'le beraber Mehmet Adem Yakupoğlu'yu ağırlıyoruz. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi. Aslında tam da bugünlerde sormak istediğimiz her şeyin cevabı kendisinde. Sizden de sorular alacağız demiştik. Onlarla devam edelim.
Bir dinleyicimizden bir soru geldi Mehmet Bey. Evet. Yani biz şöyle söylüyor. Biz oy kullanıyoruz, sandığa gidiyoruz. Evet. Oyumuzu veriyoruz. Peki bu oy sayanlar ya da oy kullandıranlar bu işi ne kadar şeffaflıkla yapıyor? Yani oyumuz güvende mi gibi bir soru sormuştuk.
Şimdi sandık kurulları bir başkan, bir kamu görevlisi üyenin yanı sıra 5 tane siyasi parti temsil üyesinden oluşur. Dolayısıyla sandığın başında duranlar siyasi partililerdir. Biraz önce sordunuz bana, ne dediniz? YSK sisteminde, seçmen listelerinde sorun var mı? Bunların hiçbirisinde sorun yok dedim. Bunun seçimi seçsiz yapmaz. Bizde elektronik seçim yok. Bizde seçimi insan, kağıt ve mürekkep sandık başında yapar. Ve sandık başında eğer insan varsa, yani siyasi partili üyeler varsa, ayrıca seçime katılma yeterliliğine sahip ki bu seçim döneminde 10 tane siyasi partiydi, bunların müşahitleri varsa, o sandıkta her şey güven altındadır. Ama siz sandıkta yoksanız o sandığa kedi değil doğrudan doğruya fil girer.
Şimdi mağduriyet yaratır dendi ya, gerekçe buydu ya, mühürsüz oy pusulalarını saymazsak eğer. İnsanla çalışan bir sistem olduğunu düşünürsek gerçekten atlanmış olabilir mi? Gerçekten bir mağduriyet yaratır mı?
Elbette. Bakın şimdi her seçim zamanında mühürlenmemiş oy pusulaları, mühürlenmemiş zarflar çıkar.
Evet.
Çıkacaktır. Çünkü 166 bin tane, küsuratını bir tarafa bırakıyorum, sandık kurulu var. Siz şimdi bu kadar sandık kurulunun hepsinin sağlıklı usulüne, kitabına uygun çalışmasını bekleyemezsiniz zaten. Uygulama nedir? Mühürlenmemiş oy pusulası tespit edildiği anda o tutanak, sandık kurulu tutanak defterine yazılır. Kalan oy pusulaları mühürlenir ve oy kullanma işlemi devam eder. Bunda yapacak bir şey yok ve her zaman karşılaşılan bir şeydir. Zaten kanun koyucu da bunu bunun için düzenlemiştir. Çünkü mesela Yüksek Seçim Kurulu diyor ki o bir sahtecilik iddiası yok ise geçerlidir. Ya sahtecilik iddiam yok ki zaten benim. Evet. Senin oy pusulaların filigranlı. Ben sahte bastın demiyorum, bir şey demiyorum. Ama mühürsüz oy pusulaları her aşamada değiştirilebilir. İtiraz aşamasında benim karşıma bir risk olarak gelebilir. Çünkü sandık kurulu mühürü dediğiniz bir numara taşıyan resmi bir mühürdür. Bu mühür nerede yer alır? Oy pusulasında, zarfın üzerinde ve sandık kurulu tutanak defterinde ve sandık sonuç tutanağında. İşte bunu kanun koyucu böyle bir güvenlik önlemi öngörmüş. Sen şimdi benim bu zincirin bir halkasını ve zarfla birlikte iki halkasını neden çıkartıyorsun? Niye çıkartıyorsun? Seçim güvenliğimi niye elimden alıyorsun? Ya seçmenin iradesi tamam, saygı duyuyorum. Ama seçimi kim yapıyor? Kurullar yapıyor. Seçim kurulları yapıyor. Sandık kurulu da bunların en alttaki kurulu. Sen de en üstteki kurulusun. Dolayısıyla bütün kurulların birbiriyle uyumlu çalışması lazım. Hata olmaz mı? Olur. Tamam, her hatanın bedelini illaki kişinin kendisi ödemez. Benim hatamı bazen siz de ödeyebilirsiniz. Ben avukatım.
Evet.
Bir hata yaparsam bunun bedelini kim öder? Müvekkilim öder. Ne oldu şimdi? Müvekkilimin hakkı korunsun diye ne yapacağız? Benim yaptığım hatayı ortadan mı kaldıracağız? Ben hukuka aykırı bir işlem yaptıysam o kanun maddesini müvekkilim hata zarar görmesin diye kanunu mu değiştireceğiz? Buraya gelir. Olmaz. Hukuk sisteminde istikrar önemlidir.
Şu yorum da yapıldı ya, maç sürerken kurallar değiştirilmez, evet, diye. Bu yorum bu olay için doğru bir tespit.
Ben de şöyle bir ekleme yapabilir miyim? Maç, tabii, sürerken kurallar değiştirilmez dendi ama siz diyorsunuz ki maç sürmezken de değiştirilemez. Çünkü böyle bir yetkisi yok değil mi YSK'nın?
Elbette yok. Elbette iki şekilde de yok. Evet. Ayrıca şunu da ifade edeyim. Sizin sorduğunuz maç sürerken ya da dere geçerken at değiştirilmez. Bakın ben mesela bu seçim süreci başladığında Samsun'da biliyorsunuz oradaki Haziran Hareketi broşür dağıtırken il ve ilçe seçim kurullarının kararıyla polis oradaki genç kardeşlerimizi gözaltına aldı. Dağıtamazsınız dedi. Siz siyasi parti üyesi değilsiniz dedi. İtiraz ettim Yüksek Seçim Kurulu'na. Benim itirazımı usulden kabul etti. Dedi ki il ve ilçe seçim kurullarının yetkisi yoktur. Tamam, anladım. Ben de biliyorum yetkisi olmadığını da. Siz şunu söyleyin. Peki bu referandumda kimler propaganda yapabilir? Çünkü sadece 4 siyasi parti ve Cumhurbaşkanı'na tanınmış bu yetki. Evet. Peki geride kalan sivil toplum kuruluşları anayasa değişikliğini konuşmayacak mı? Hiç kimse, dernekler konuşmayacak mı? Bunun kuralını koyun dedim. Yok, koymayız. Niye? Biz çünkü kararımızı yayınladık. 109 sayılı propaganda kararını. Güzel, ben de biliyorum. Ama o karar normal seçimlere ait. Bizde 4 tane seçim türü var. Diğer 3'üne ait bu. Bunun özel bir özelliği var. 3376 sayılı anayasa değişikliklerinin halk oyuna sunulmasına ilişkin kanundur bu. Ya biz kararları yayınladık. Bu böyle gitsin. Önümüze itiraz gelirse ona bakarız. Güzel, ona öyle dedin. Peki buna niye böyle diyorsun? İşte. Onu değiştirmedin, bunu değiştirdin. Üstelik son anda değiştirdin. Benim sorduğum soru bu. Bizim, evet, Yüksek Seçim Kurulu'na başvurumuzun temel mantığı bu.
Evet.
Hukuk devletinde kimse hukuk kurallarıyla dilediği gibi, dilediği gerekçeyle oynayamaz.
Anlıyorum. Peki şöyle bir şey var. Dünden beri ben görüyorum çeşitli kişiler işte fax yoluyla bir başvuru yapıyorlar Yüksek Seçim Kurulu'na ya da maille ya da posta yoluyla. Bunlar ne kadar işe yarıyor acaba?
Efendim şimdi o yapılan başvuruların içerisinde biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yokuz. Biz böyle bir karar almadık. Örgütlerimize böyle bir genelgede de bulunmadık. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği olarak yapmış olduğumuz tek başvuru dün seçim ve hukuk işlerinden sorumlu Sayın Genel Başkan Yardımcının Bülent Tezcan ve benim imzamla Yüksek Seçim Kurulu'na vermiş olduğumuz, biraz önce anlattığım gerekçeler halk oylamasının iptali ve tekrarlanması talebidir. Bunun dışında herhangi bir organizasyonumuz yoktur. Sizin bahsettiğiniz konular sivil toplum örgütlerinin, barolar birliğinin, değişik odaların ve
bireysel olarak
evet, WhatsApp gruplarının, sosyal medya gruplarının yapmış olduğu bireysel başvurulardır. Bunlar da 298 sayılı kanun 131. maddesine göre Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı kararın verildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde, bunun bir süresi, işte süresi de 7 gündür, Yüksek Seçim Kurulu'na faksla bizzat gelerek ya da il ve ilçe seçim kurulları aracılığıyla gönderecekleri veya postayla gönderecekleri dilekçelerle yaptıkları başvurulardır.
Evet. Şimdi geçelim kritik soruya. CHP YSK'ya seçimin iptali için başvurdu.
Evet.
Ne karar çıkmasını bekliyorsunuz?
Biz seçimin iptal edilmesi gerektiğine inanıyoruz ve bunun için başvurduk.
Ne karar çıkmasını bekliyorsunuz?
İptal kararı çıkmasını bekliyorum.
Peki.
Ben son bir soru sorayım size. Bu şekilde biz 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidersek adil bir seçim olacağını söyleyebilir miyiz? Ya da başka bir şekilde bu böyle kararlar çıkabilir mi orada da beklemediğimiz kararlar?
Şimdi işte bizim başvurumuza vereceği karardan sonra sorunuza cevap verebilirim.
Anlıyorum.
Hı hı. Onu da soralım. Şimdi iptal kararı çıkmazsa eğer evet. Bir sonraki hamleniz ne olacak? Parti adına soruyorum bunu.
Onu o kararı gördükten sonra değerlendireceğim. Değerlendireceğiz daha doğrusu parti olarak.
Başka bir sorumuz var mı?
Teşekkür ediyorum çok.
Peki, ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim aklımızda bir sürü soru vardı. Benim kafam kendi adıma söyleyeyim çok netleşti. Batu için de zannediyorum aynısı
evet,
geçerli.
Çok teşekkür
dinleyicilerimiz
ediyorum.
İçin de öyle olmuştur. Biz çok teşekkür ediyoruz buraya kadar geldiğiniz için.
Ben de sizlere
için.
Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, sizlere ve tüm dinleyicilerimize, tüm ülkemize aydınlık günler diliyorum. Aydınlık günler gelecektir. Hiç kimse umudunu kaybetmesin. İnsan mezara girdiğinde ölmez. Sadece umudunu kaybettiğinde ölür. Ben umudumu asla kaybetmedim ve kaybetmeyeceğim. Sizler de kaybetmeyin.
Ne kadar güzel sizden bunları duymak. Biz de böyle yayında umut dolu sözler vermeye çalışıyoruz aslında ama siz söyleyince bugün bence biraz daha aydınlandı diye düşünüyorum. Mehmet Adem Yakupoğlu'nu ağırladık. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi. Bu arada bu yayının tamamının kaydını da ilerleyen saatlerde hem radyo.com.tr'de hem de sosyal medya hesaplarımızda bulabileceğinizi söyleyelim. Ve artık şöyle bir şarkıyla arkamıza yaslanalım. Adele, Rumor Has It'le burada.
Gündüz Tarifesi.